Ayrım 7, Kara Çanta, Ziya Mısırlı, sayfa 88. Kımıldandı iskemlesinden Hasan. Neresinden başlamalıydı? Üzerinde iş görülen masaya doğru elini uzattı. Eline geçirdiği çekici sol avucunun içine şıp şıp vurmaya başladı. Hüseyin Usta'nın öksürükleri ona özetlediği öyküsüne başlamasını anımsatıyordu. Anlatmak da güçmüş diye düşündü Hasan. Bir iki öksürük ona da güven vermişti. Efendim diye başladı söze. Birkaç yıl önce gelmiştim size. Bana bağlama çalmamı öğütlemiştiniz. Köyde elime kırık dökük bir bağlama geçmişti. Gösterdiğiniz vuruşla tempoları göz önünde tutarak bildiğim türküleri söylemeye başladım. Bu ufak tefek bağlamaların sesi benim ne kulağımı ne de gönlümü duyurmuyordu. Radyolardan dinlediğim güzel sesli bağlamaların ezgileri kulaklarımdan gitmiyordu. Bu dolgun sesli bağlamalardan birini kendime almak istiyordum. Tek isteğim buydu. Böylece biriktirdiğim 400 lirayla köyden yanıma bir arkadaş alarak İstanbul'un yolunu tuttum. Tuttum ama İstanbul'da az şeyler başıma gelmedi hani. Hüseyin Usta bağlamayı bırakmıştı elinden. Yarım kalan işiyle oyalanıyor, ara sıra da evet hayır gibi sözcüklerle Hasan'ı destekliyordu. Cebimdeki parayı harcamadan ya da çaldırmadan bir an önce bir bağlama almak istiyordum. Köyde pek çok öyküler anlatmışlardı. Kendine iyi bak, İstanbul'da demişlerdi. Belime bir torba çıkınıyla bağladığım parama ara sıra bakmaktan kendimi alamıyordum. Ha dedi Hasan. Adını unuttum, şimdi gelir usuma. Beşiktaş yönünde bağlama yapan tanınmış bir işlik varmış. Uzatmayayım, tanımladılar. Yardımcı arkadaşla o yana gittik. Sora sora her yer bulunabiliyordu. Ha, usuma geldi. Seyfi Bozduman'ın iş yeriydi orası. Alıcı olduğumuzu anlayınca beni bir iskemleye oturttular. Gösterilen bağlamaların hiçbirini beğenemiyordum. Sesleri, yapılış biçimleri nedense hoşuma gitmiyordu. Oradaki kalfa ya da çıraklardan biri "Amma da büyük üstada çattık" diyordu. İstedikleri deyin eğlensinler onlar. Beğenmemiştim bir kez. Arkadaşımın koluna girerek kapıdan çıkıyordum ki karşıdan gelen bir adam "Arkadaşım bağlama mı almaya geldin?" "Evet ama beğenemedim. İyi bir bağlama yok. Ben Seyfi Bozduman'ım. Nasıl olur da benim bağlama işliğimde sana göre bir bağlama bulunmaz? Hele sen gel bakalım." Beni yeniden iskemleye oturttular. Oradaki işçilerden biri, ''Usta bizim aşığa tüm bağlamaları gösterdik. Bir teki bile hoşuna gitmedi.'' Şaşkınlığını saklayamayan Bozduman, ''Hele benim şu çaldığım bağlamayı bir getirin, bir de onu görsün.'' dedi. Son olarak elime verilen bu bağlama güzeldi gerçekten. Aradığım tatlı, gür sesler bunda bulunuyordu. O anda usuma bir kurnazlık geldi. Şeytan sokmuştu bir kez. Ne olur ne olmaz diye düşündüm. Elimi cebime attım. İlgi çekmeksizin doğal bir devinimle işimi gördüm. Biliyordum ki oradakilerin tümü beni izliyor, gözlüyorlardı. Kaygıdan, coşkudan uzak bir davranışla seslendim. Eh, buna diyecek yok. İste bakalım usta, kaç lira diyorsun bu bağlamaya? Bu oyma bir bağlamadır. Uğraşlaşım, senden ancak 700 lira alırım. O da senin güzel gönlün için. Yoksa senden özge bir kişi isteseydi inan ki vermezdim. Benim için büyük bir değer taşıyordu bu para. Otel, dönüş tutarlarını anlığımda hesapladım. Geriye 200 lira kalıyordu cebimde. Verseler de vermeseler de bir değer vermekliğim gerekiyordu. Umudum yoktu ama ayağa kalkarak kesin bir sesle seslendim. Arkadaş, benim 200 liram var. He derseniz de sağ olun, demezseniz de. Kuşkusuz ki olmaz dediler. Yardımcımın koluna girerek kapıya doğru yürüdüm. Bu kez yine bir adam çıktı karşıma. Bilmem bir rastlantı, bilmem kendi adamlarındandı. Kaygıyla, içtenlikle sordu. Bağlama mı alacaktınız arkadaş? Evet ama değer yönünden anlaşamadık. Beğendiğim bağlamaya gücüm yetecek gibi değil. Adam beni kolumdan tutarak işliğe doğru yeniden sürükledi. Bir yandan da konuşuyordu. Senin gibi bir adam buradan boş çevrilir mi? Bağlamadan çok ne var ki? Hele sen bir dinginleş, ustanın gönlünü yaparız. Eski arkadaşımdır, kırmaz beni. Araya giren iyiliksever arkadaş, kiminin parası kiminin doğası diyerek bir iskemle çekip beni oturttu. Tartışmalı bir pazarlık geçti aralarında. Ben söze karışmıyor, işin sonunu bekliyordum. 700, 500 derken 300'e değin indiler. Ama benim 200 liradan özge verecek bir kuruşum bile yoktu. Bunu sezmiş olacaklar ki işliğin sahibi özverilik gösteren bir kişinin davranışıyla seslendi. Al bakalım aşık, senin de gönlün olsun. Güle güle kullan. Bizi de dualarından yoksun bırakma ha. Kucağıma konulan bağlamayı ilk olarak elime alıyormuşum gibi her yanını yokladım. Usuma gelen başıma gelmişti. Biraz önce beğendiğim bağlama değildi. Kaygımı belli etmeden bağlamanın teline bir iki kez dokundum. Sesinden anlamışım gibi gerçeği söyledim. Bir yanlışlık olsa gerek. Biraz önce beğendiğim bağlama bu değil. Bu yanıtım onları şaşırttı kanısındayım. İçlerinden biri ivecen bir davranışla "Sanırım bu olacak. Teknesi kızıl kahverengiydi." dedi. Bağlamayı aldım, evirdim, çevirdim, çaldım. Aldatılmış olmanın verdiği bir dirençle "Bu da değil." dedim. Birkaç değişik bağlama daha tutuşturdular elime. Sırayla hayır yanıtını verdim. Bağlamaların tümü özdeş biçimde yapılmış da karışmış numarası yapıyorlardı. Öfkelendiğimi belirten bir sesle çıkıştım. Arkadaşlar şakayı bir yana bırakalım da gerçeğe dönelim. Ben sizin eğlenceniz değilim. Satmak ya da o bağlamayı bana vermek istemiyorsanız erkekçe konuşun. Yoksa ben sevdiği bir bağlamayı ayırt edemeyecek deyin bu da değilim. Benzeri olgularla çok karşılaştım yaşam boyunca. Son tümcelerim etkisini göstermiş olacak ki işçilerden biri "Usta şu köşede bir bağlama daha var, sakın o olmasın." diye yanıtladı. Bu soruyu usta isteksiz görünen bir nitelik içinde yanıtladı. "Eh, bir göster bakalım, belki de aşığın aradığı bağlama odur." Bağlama sunulduğunda özdeş yöntemimi uyguladım. Yüzüm gülmüştü. Aradığımı bulmuştum. Ceketimin iç cebinden 1-200 lira çıkartarak uzattım. "Buyurun usta, siz de güle güle tüketin. Ben şimdi aradığımı buldum." Bu yanıtım karşısında onların kakılıp kaldıklarını sezer gibi oldum. Tansımlarını yansıtan fiskoslar başladı. İçlerinden biri dayanamayarak düşününü söyledi. "İnan olsun ki usta bu adam görüyor. Görmez bir kişinin bu denli çok bağlamanın içinden özdeşini bulup çıkartması olanaksız bir şey. Arkadaş boş yere bize numara yutturmasın. Çok gördük biz böylelerini." Bir tansık yaratmıştım sanki aralarında. Konuyu büyüttüler de büyüttüler. Her kafadan bir söz çıkıyordu. Sonunda aracılığa girişen adam omzuma elini koyarak seslendi. "Olan oldu arkadaş, seni kutlarım. Yalnız Tanrı aşkına şu işin gizini söyle de bizler de erince ulaşalım." Elimden kopacaklarmış gibi sıkı sıkı tuttuğum bağlamayı ters döndürerek teknesine yakın olan küçük çiziyi gösterdim. Bu çiziyi cebimdeki küçük çiviyle ben çizdim. Ne olur ne olmaz diye düşünmüştüm. İyi etmemiş miyim? İşte benim gözüm değil parmağım görüyor. Beklemeden ayağa kalkıp yardımcımın koluna girdim. "Sağ ol usta, var ol, sayenizde iyi bir bağlama elde ettim. İyiliğinizi unutmayacağım." diyerek yürümeye başladım. Bağlama işliğinden 50-60 metre uzaklaşmıştık ki ardımızdan ivede adımlarla birinin geldiğini sezdim. "Yanılmamışım. Arkadaş bir dakika bakar mısın?" diyordu bir ses. Geriye dönüp bekledim. Bu gelen bağlama yapıcılarındandı kuşkusuz. Seyfi Usta sevencelik dolu bir sesle başladı tümçesine. "Arkadaş en değerli en güzel bağlamamı alıp gidiyorsun. Öteki bağlamalar bana da yavan gelecek. Gel bu bağlamayı yeniden sen bana sat." Bizim oraların deyimiyle "işte bu yaş olmaz" dedim. Bu ikinci alım satım konusunda Seyfi Usta diretince bu özdeş eşeği boyayıp babalarına yeniden satan Kayserililerin ilginç oluntularından da özgün. "Gel sana bir bağlama vereyim. İçinden hangisini seçersen seç. Ayrıca havadan 100 lira gelir sağlayacaksın. Biz bağışlanmayacak denli bir yanlışlık yaptık. Ama bana çok büyük bir ders verdin. Ömrüm oldukça unutmayacağım." Ustanın sözlerinde içtenlik okunuyordu. Bunun yanı sıra ben de iyi bir bağlama almak için İstanbul yollarına düşmüştüm. Oluşan eylemi değerlendirmem gerekiyordu. Duygularımın etkisinden uzaklaşıp usuma göre devinimde bulunmak gereğini duydum. Konuyu sonuçlandırmak isteyen bir davranışla seslendim. Belki yüreğim yumuşayabilirdi. Korktum ivedilikle "Arkadaş sözüm söz. 1000 lira verirsen ancak bağlamayı geri verebilirim." dedim. yardımcımın kolunu sıkarak yürümesini anımsattım. Gidiş o gidiş, ardımızdan hiç ses çıkmadı. Yalan olmamasına karşın yeğenikten abartıp ballandıra ballandıra anlatmıştı Hasan öyküsünü. Öykünün bu bölümünde Hüseyin Usta dayanamamış. "Usunu çok yerinde kullanmışsın Hasan, seni yürekten kutlarım." demekten kendini alamamıştı. Çizik bağlamanın görünümü belirmişti imgeleminde. "İyi ama Hasan, o çizik bağlama ne oldu?" Anılarının düşünü yaşıyormuş gibi dalgınlaşan Hasan birden irkilerek soruyu yanıtladı. "Söylediğim en güzel türküleri o bağlamada öğrendim. Sesi güzel olduğu için içten gelerek çalıyor, saatlerce üzerinde duruyordum. 2 yıl önce yardımcı bir arkadaşım trenden inerken elinden düşürdü bağlamayı. Bağlamanın kırılan, çatlayan bölümünü kendim onardım. Geçen yılda güvertesini değiştirdim özdeş bağlamanın. Özene bezene bir de cila yaptım ki yenisinden güzel oldu. Oldu olmasına ya, bu kez de bağlamaya sen abayı yaktın. Seni kıramazdım. Kuşkusuz ki sizi kıramazdım." Hüseyin Usta duvarda asılı duran yeni sazına baktı. İçten gelen bir tümce döküldü dudaklarından. "Ya demek böyle. Çok şeyler geçmiş benim bağlamanın başından." 20 yıldır bağlama çalıyordu Hüseyin Usta. Kunduracılık çıraklığına girdiğinde eline almıştı bağlamayı. Ne denli yatsısa Hasan'ı kendinden usta buluyordu. Çalıyor, söylüyor, üstelik bağlamayı kendisi yapıyordu. Bu yolda A'sından Z'sine değin bir sanatçıydı. İvedilikle geçti bu düşünler Hüseyin Usta'nın. İşini bıraktı. Coşkuyla duvardaki bağlamasını aldı. Çaldı bir süre. Sonra Hasan'ın yeniden yaptığı bağlamalarla seslerini karşılaştırdı. Yeni bağlamalar da güzeldi. Bunların satışı için Hasan'a yardımcı olması her yönden bir görevdi. Bu sırada içeriye yeni alıcılar girdi. Hüseyin Usta Hasan'ın dilediğini sonuçlandırmak ereğiyle "Hiç kaygılanma sen Hasan, bağlama yapmanı sürdür. Satışları için elimden gelen çabayı göstereceğim." dedi. Hasan yürekten gelen bir sesle "Sağ ol ağabey." diyerek oradan ayrıldı. Tanımsız bir gönenç içindeydi. Kuş olup uçuvermişti köyüne. Durmadan bağlamalar yapacak, onların satışından elde edilecek paralarla karısına, çocuğuna armağanlar alacaktı. Umut içinde umut fışkırıyordu düşünlerinin içinden. Mektup. "Önce sana yazmalıyım." Tümcesini konuk yurdunun bir odasında yüksek sesle söyledim. Dizilerimi yanıtlamanın zamanı çoktan gelip geçmişti. Yabancı illerden gelen mektuplar kişiyi ne denli sevindirirse yanıtını yazmak da o denli sorun oluyordu. "Hiç kaygılanmayın. Bu öylesi değil. Ben alacağını almasını, borcunu vermesini bilen bir kişiyim." "Dizilerinizin yanıtını vermek istemiyorum birden. Bir süre imge evreninde dolaşmak istiyorum nedense. Belki de bu ön tümceler acı gerçekleri yansıtacak olan üzücü dizelerimin tatlı bir girişi olur. Bir gül bahçesinde dolaşmak istiyorum gönlümce renklerinden, kokularından yararlanıp bir yeti kazanmak gereksinmesini duyuyorum. Ruhsal gücün doğallaşması yönünden bu tür geziler büyük bir önem taşıyor. Gülüyorsun, gül koparmaya hakkın yok ki diyen sesini duyar gibiyim. Oysa değil koparmak, elimi gül yığınları arasına bile sokmak istemiyorum. Biliyorum ki her gülün dikeni ayrı bir yara açacak parmaklarımda. Onların kokusuyla, renkleriyle yetinmek daha güzel. Korkuyorum artık böyle girişimlerden. Ne ellerim zedelensin ne de bir gül koparmış olayım. Baharı canlandırıyorum imgelemimde. Yeşil çimenler arasından yükselen kır çiçekleri tek tek esenliyor beni. Papatyaların, menekşelerin, sümbüllerin arasında geçecek dakikalar sanırım daha da doygun olacaktır. Hava, su, çiçekler, güneş, her şey doğayla kaynaşmış tertemiz. Yalnızca esintilerin okşadığı, güneş ışınlarının sevdiği kır çiçeklerine bir tansıma duyuyorum içimden. Yalnız da olsalar özgürce bir yaşantı sürdürüyorlar. Karanfiller, zambaklar geliyor usuma. Ne görkemli duruşları vardır saksılarda. Özel bir biçimde özenle yetiştirilirler. Ne ki değerleri bilinmez onların da. Dalından koparılıp koklanırlar. Sonra da yerlere atılırlar. Kötü gözler bakmasını bilmeden koparıp ayaklar altına atar. Değer verenler bakmaya kıyamazlar, incineceklermiş gibi. Kuşkusuz onlar da beğenilmek, sevilmek, okşanmak gereksinmesini duyarlar. Her an ilgi çekmek, gözlerin kendilerinden ayrılmaması için odanın baş köşesinde bulunmak isterler. Göz alıcı renklere bürünüp başlarını dik tutarak alçak dağları biz yarattık diyen duruşları da bundan ötürü değil mi? Onların bu istekleri devinimlerinden anlaşılır çoğu zaman. Odanın bir köşesine konulup burada yalnız benim için açacak, kokacaksın denilse sanırım boyun bükmeyip karşı çıkarlar. Boyun bükenleri çok az olur işlerinde. Ya hırçınlaşırlar ya da solup giderler erkence. Dilersen gerçeklerden konu edeyim azıcık. Yardımcım akşamdan beri yitirdiğimiz belgemizi arıyor. Kitapların, çantanın, bavulun altını üstüne getirdi. Yok yok, ona yardım etmek ereğiyle daktilomu açtım. Kalınca bir zarf geçmişti elime. Sevinçle işte aradığımız belge buradaymış dedim. O gülerek o da değil, boş yere sevindiniz. O zarf 2 gün önce eşinizden gelen mektup dedi. 2 günden beri okutulmayan mektup için kendi kendime kızdım. Belge aramasını bir kıyıya bırakıp mektubu okuttum. Dizilerin bir bölümünde özdeş biçimde şöyle yazılıydı. Her seslenişinde beni sanık durumuna düşürüyorsun. Mektup, telefon, tel hepsi birbirine benziyor. Bıktım artık yaşamaktan. İçimde bir bağlılık, bir sevgi kalmadı bundan böyle. Sayrılı çocukların yaşlı babana bakmaktan öte bir işim yok sanki. İş yerinin yürütülmesi, konutun düzene sokulması da ayrı bir sorun. Yeter, yeter artık çekemeyeceğim. Bu acı tümceler çok düşündürdü beni. Saatlerce, günlerce usumdan çıkmadılar. Kulaklarımda çın çın çınladı sözlerin. Akşam yemeği için dünden kalan köfteleri ısıtmak ereğiyle ispirto ocağını yaktım. Köfte tabağını üzerine koyarak öteki yemeklerimi masaya dizdim. Ocağın bulunduğu yerden cızırtıyla birlikte bir sıcaklık kapladı yüzümü. İşin hemen ayrımına vardım. Tabağım kalınca bir plastikti. Tabak erimiş, köfteler düşmüş, ocak daha hızlı yanmaya başlamıştı. İvedilikle ispirto ocağına eğildim. Parmaklarım yanarcasına tabağın kalıntılarını iteledim. Ama ocağı söndürememiştim. Bir yangına yol açabilirdi bu durum. Kapının yanındaki zile bastımsa da kimse gelmedi. Kaygım korkuya dönüşmüştü. Usuma gelen ilk önlemi uyguladım. Yüz havlumu el yunağında ıslatarak ispirto ocağının üzerine bıraktım. Ateş sönmüştü. Parmaklarıma diş macunu sürerek yatağıma uzandım. Yemek yeme isteğim de kalmamıştı. Her zaman için önlemi elden bırakmamam gerektiğine bir kez daha inandım. Bu 1-2 gün içinde olaylar birbirini kovalamıştı sanki. Merdivenden düşmüş, başımı kapının pervazına çarpmış, devinimlerimde bir doğalsızlık oluşmuştu. Dün işe giderken bir motosikletle arabanın çarpıştığı yerden üzülerek geçmiştim. Akşam motor sürücüsünün öldüğünü duyduğumda daha da üzüntüm artmıştı. Beni üzen, olguların etkisi altında bırakan, dengesizliğimi oluşturan nedenleri çok iyi biliyordum. Bu durumlar belleğime yer eden dizilerin olumsuz etkilerinden oluşuyordu. Nedeni eşimdi. Gece doğal bir uyku sürdüremedim. Ara ara uyanıp o dizilere yanıtlar vermeye çalıştım. İşin en yabansı yanı da ne söylesem, ne yapsam, ne denli aşağılasam da yine de onu yanımda buluyordum. Günlerden pazar tabaklarını almaya gelen garsonun sesiyle uyandım. Tık tık kapıyı vuruyor, bir yandan da sesleniyordu. Sinirlenmedim hiç. Gelen bir çocuktu. Tabaklarını, parasını aldı gitti. Yardımcım buradaki akrabalarının birinde kalıyordu. Kahvaltımızı ettikten sonra bir dinlenme kahvesi istedim konut yurdu işçisinden. Küçük pilli radyomu açarak yatağıma uzandım. Ayaklarımı, ellerimi gelişi güzel sallayarak spor devinimleri yaptım bir süre. Yunak teknesine boylu boyunca uzanıp bir su dökmek istedimse de ısıtma kazanının bozuk olduğunu öğrendim. Canım sıkılmıştı. Yeğenlikten bir tartışma geçti konuk yurduyla aramızda. Kalkıp tıraşımı oldum. Tüm olayları, olguları, oluntuları, yaşantıların acı tatlı evrelerini olduğu gibi onaylayan bir kişi olduğu için de daktilomun başına geçtim. Yerli yerine yerleştirdiğim parmaklarım buyruk bekliyorlardı. Ama ne yazmalı? Nelerden söz etmeli? İmgelerden söz etsem çağ dışı bir konu oluyor artık. Gerçekleri yansıtsam onaylayan yok. Sert bir esinti var dışarıda. Cam kırıklarından giren esinti perdeleri oynatıp kımıldatıyor. Yalnızlığımı gideren bir hışırtı oluşur odanın içinde. Yağmur yağacağına değin ön sezi belirtisi veren bir sızı oluşuyor kolumda. Güneş yok. Kara bir bulut girmiş gibi aramıza. Oysa her sabah onunla içtenlikle esenleşiyorduk yağın içinde. Odanın köşesinde yığın yığın kitaplar duruyor. Bilgi kırıntılarımın ürünleri olan bu yapıtlar, üzüntülerimi, sevinçlerimi dizilerinin derinliklerinde saklayan değerli dostlarım bunlar benim. Onlara daha iyi, daha güzel, kalıcı bir kardeş oluşturabilmek çabasındayım. Ama çok çok okumak, yani dinlemek, yazmak gerekiyor. Gelecek yıllar için ne denir ki? 21 Mart 1966 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde bir eleştiri. Ama Ozan ve Öykücü diye söz etmiş benden. Sevincimle üzüntüm birbirine karıştı. Sakatlığımla kusurumu, ozanlığım, öykücülüğümle de sanatımı ortaya koyuyor. Beni tanıtmaya çalışıyordu. Ama daha doğal, daha özgün bir biçimde yapabilirdi bu tanıtımı. Gerçekleri kendim de onaylayamadığım zamanlar oluyordu. Bu gezimde kemanımı da yanımda götürdüm. Onunla olan arkadaşlığım, dostluğum daha bir özgelik taşıyor. İçtenliğini yansıtmak, tanımlamak pek zor bir şey. Yaydan ezgiler, kötü düşüncelerini kafadan, acıları, üzüntüleri yürekten silip götürüyor çoğu zaman. Bazı anlarda kirpiklerimde beliren yaşlar ezgilerle birlikte buharlaşıp göğe doğru uçup giderler. Zaman zaman ona da bir gereksinim duyuyorum. Çalıyor, söylüyor, boşalıyorum. Eşime mektup yazayım derken günlük yaşantımdan söz ettim bir süre. Onun "yeter artık, yeter" diyen sözleri yeniden çınladı kulaklarımda. Yanıtlayacağım sözcükler kendiliğinden dökülüverdi dudaklarımdan. Mutluluğun için benden nasıl bir anlayış bekliyordun? Gözlerim görmesin, kulaklarım duymasın, dilim söylemesin, öyle mi? Robot gibi bir kişiyle yaşam sürdürülür mü? Yuvanın mutluluğu kadının elindedir. O isterse gül bahçesine döner yuva, istemezse çalılık, dikenlik olur. Yatsıyabilir miyiz bu gerçeği? Gerçekleri görmek kişiyi mutluluğa doğru götürmez mi? Sorumsuz geziler, devinimler, düşünceler iyi sonuçlar doğurabilir mi? Kişi olgulardan, deneylerden yararlanmasını bilmeli. Yapılan eleştirileri olumlu bir yöne doğru yöneltmeli. Eleştiriler kişiyi hırçınlaştırıp üzüntü içinde bırakmamalıdır. Kuşkuların ışık yolu yarattığına inanmalıdır kişi. Eri vatan içinde de olsa yabancı illerde çalışan bir bayan günlük yaşantısını düzenlemesini bilmelidir. Topluma, çevresine en uygun, en olumlu bir biçimde uymasını öğrenmelidir. Bir kadın erkeğinin yaşam çabalarına uyuyor, düşüncelerine, ülkülerine saygı göstermesini biliyorsa olgunluk gösterebiliyor demektir. Söz konusu ettiğim düşünceleri ancak seven bir kadın uygulayıp eyleme dönüştürebilir. Ortada gerçek bir sevgi yoksa ne desek boş. Ezinç olmaktan gidemez böyle bir yaşantı. Her zaman söylediğim gibi senden iyimser olmam, olgunluk göstermeni bekliyorum. Aşağı yukarı böyleydi yazdığım dizeler. Ne var ki yıllardır anlaşamıyorduk onunla. Bu söylediklerimin de boş olacağını biliyordum. Süresi belli olmayan kısa ömürleri böyle tartışmalarla üzücü biçimde geçirmek nedenli doğruydu bilmem. Bizim gibi birçok ailede bu tür yaşantı sürmekteydi ne yazık ki. Ama yine de bir çözüm yolu bulmak gerekiyordu. İster olumlu, ister olumsuz. Bu gibi çelişkiler için değişik örnekler vererek konunun ayrıntılarına değindim. Dizilerimi şu tümcelerle bağladım. Her ikimiz de özgür kişileriz. Düşüncelerimize saygımız olduğu gibi düşüncelerimizi de algılayacak nitelikteyiz. Birbirimizi üzmeye hakkımız yok. Mutluluğu ayrı yollardan aramamız gerekiyorsa bundan kaçınmayalım. Ben de sana yeter artık, yeter diyeceğim. Bu mektuptan 15 gün sonra yuvama döndüm. Eşim beni dostça karşıladı. Devinimlerinden kararlı olduğunu anlamıştım. Kesin bir anlatımla söze başladı. Konuyu tartışmamızın bir gereği yok. Her şeyi iyiden iyiye düşündüm. Yazdırdığım dilekçeyi imzalayabilirsin. Onurum, iyice düşündün mü tümcesini söyletmedi. Gösterdiği yeri hay hay diyerek imzaladım. Dilekçeyi birlikte verdik yargıca. Aramızda dostça bir hava esiyordu. Yargılama uzun sürmedi. İkinci duruşmada yargıç dileğimizi onayladı. Artık ayrılmıştık. Omuzlarımızdan evlilik yükünü atmış, ayaklarımızdaki zinciri koparmıştık. Eşim gerekli eşyalarını ayırarak küçük oğlumla birlikte babasının memleketine gitti. Ben kızımla kalıyordum. Önce günler, sonra yıllar geçti bir bir. Kızım Özlem'i okutup yetiştirmiştim. Ne var ki onun da bir yuva kurması gerekiyordu. Önleyemezdim bu doğa kuralını. Kızımı gelin ettikten sonra o bölgede duramadım. Akrabalarımın, dostlarımın bulunduğu büyük bir kente göç ettim. Küçük bir daire satın aldım kendime. Yalnızdım. Babam öleli yıllar olmuştu. Yeniden evlenecek yüreği bulamamıştım kendimde. Şimdi bu küçük konuttaki işlerimi yaşlı bir teyze görüyor. Yazılarımı düzeltmek, gazetemi, kitaplarımı okutmak için bir yardımcıya gereksinimim vardı. Okumayı seven, bay bayan bir yardımcı aradığımı günlük bir gazeteyle duyurdum. Öneriler mektuplarla bir bir gelmeye başlamıştı. Ama ben hiçbirine güvenemiyordum. Aradan birkaç gün geçmişti ki bir akşam üzeri konutumun kapısı çalındı. Orta boylu bir bayan titrek sesiyle "Gazeteye verdiğiniz duyuruyu okudum. Koşullarınızı olduğu gibi onaylıyorum. Yardımcılık görevini bana verebilir misiniz?" diyordu. Aradan yıllar geçmesine karşın bu sesi tanımıştım. Gelen oydu. Hiç bozuntuya vermeden buyur ettim. O da kendini tanıtmadı. Özgün bir olayla karşı karşıya bulunuyordum. Kuşkusuz evet dedim. İki yabancı gibi işe başladık. Günün belirli saatlerinde düzenekli bir biçimde çalışıyorduk. Ne o bana ne de ben ona özgeçmişimize değin bir soru sormuyorduk. Bir ara oğlunun eşiyle birlikte yabancı bir ülkeye çalışmaya gittiğini kaçırdı ağzından. Böylece oğlumun durumunu da öğrenmiş oldum. Geriye dönmek, en küçük bir açıklık vermek istemiyordum. Hava dostçaydı, ılımlıydı. Bir şeyler yapma, başarma umudu içindeydi. Dergilere, gazetelere, kitaplara tümüyle yazına vermiştik kendimizi. Benim için bundan özge bir mutluluk olamazdı. Her ikimiz de yaşlılık çemberinin içine girmiştik. Bu çember kişileri ister istemez olgunlaştırıp ağırlaştırıyordu. Aradan 6 ay geçmişti ki bir akşam üzeri yardımcım kalp yetersizliği yüzünden kollarım arasında can verdi. Son solukları arasında iki kez adımı yinelemiş, yalnızca "beni bağışla" diyebilmişti. Bir anda her şey sona ermişti. Oyunun böyle biteceğini hiç ummamıştım. Süresini bilemememe karşın ben de ona gidecek yolun durağında beklemeye başladım. Ne yazık ki "sen de beni bağışla" diyebileceğim bir mektup yazamadım. Kitabın sonu 24 Kasım 2008 sayfa 105.